Ayrım 32.
Bu savaş Manning'i yıpratacaktı. Sonucu ne olursa olsun koltuklar boşalacaktı. Jennison ise üniversitenin safında yer aldığı için kahraman gibi görülecekti. En başından beri hedefi buydu, dedi Longfellow. Lowell'u avutmaya, ona Jennison'ın dostluğunu yitirmesinde bir suçu olmadığını hissettirmeye çalışarak. Bir türlü inanamıyorum Longfellow, dedi Lowell. Seninle üniversitenin arasını açtı Lowell. Bu yüzden de yarıldı, dedi Holmes. Onun kontrapasosu buydu. Holmes, Nicholas Ray'in Talbot'la Jennison'ın cesetlerinin yanında bulunan kağıt parçalarına beslediği ilgiyi paylaşıyordu. Birlikte saatlerce oturup muhtemel kombinasyonları denemişlerdi. Ray'deki kağıt parçalarındaki harfleri kopyalamış olan Holmes, şimdi çeşitli sözcükler oluşturmaya çalışıyordu. Başyargıç Healy'nin cesedinin yanına da bu kağıt parçalarından bırakılmıştı şüphesiz ama cinayetle cesedin keşfi arasında geçen günlerde nehir rüzgarları tarafından savrulmuşlardı. Holmes o kayıp harflerin katilin kendilerine vermek istediği mesajı tamamlayacağına emindi. Onlarsız elindekiler kırık bir mozaikten farksızdı. Onsuz ölemeyiz çünkü üstündeyim. Longfellow tuttukları araştırma günlüğünde yeni bir sayfa açtı. Kalemini mürekkebe batırdı ama oturup gözlerini ileri dikerek öyle uzun süre kımıldamadan durdu ki kalemin ucu kurudu. Bütün bunlardan çıkan sonucu yazmaya eli varmıyordu. Lucifer o cezaları onlar adına vermişti. Dante kulübü adına. Boston Belediye Binası'nın bahçesinin girişi Beacon Tepesi'nin epey üst bir kısmındaydı. Binanın bakır kubbesi daha da yüksekteydi. Kısa, sivri kulesi ise Boston'a bir fener kulesi gibi bakıyordu. Şehrin belediye merkezini Aralık ayazı tarafından çılçıplak soyulup beyazlatılmış dev kara ağaçlar koruyordu. Siyah ipek şapkasının altından siyah bukleleri çıkan vali John Andrew, armut şeklinde gövdesinin el verdiği ölçüde mağrurca ayakta durarak politikacıları, önemli kişileri ve üniformalı askerleri ilgisiz bir politikacının gülümsemesiyle selamlıyordu. Valinin maddiyata düşkün olduğunu gösteren tek belirti altın çerçeveli küçük gözlüğüydü. Vali Bey, belediye reisi Lincoln kolunda Bayan Lincoln'la ön basamakları çıkarken hafifçe eğilerek selam verdi. Şimdiye kadarki en güzel asker partisine benziyor. Sağ olun Reis Lincoln. Bayan Lincoln, hoş geldiniz. Buyurun. Vali Andrew içeri girmelerini işaret etti. Konuklarımız her zamankinden de prestijli. Listede Longfellow'un bile yer aldığı söyleniyor, dedi belediye reisi Lincoln. Vali Andrew'un omzuna pat pat vurarak onu övdü. Bu insanlar için güzel şeyler yapıyorsunuz vali. Bizler, yani şehir halkı, sizi alkışlıyoruz. Bayan Lincoln fuayeye girerken eteğini bir kraliçe edasıyla hafifçe hışırdatarak topladı. İçerideki alçak bir ayna onun ve diğer hanımların giysilerinin arka taraflarını görmelerini, gerekirse üstlerini başlarını düzeltmelerini sağlıyordu. Kocaları bu konuda tamamen yararsızdı. Konağın devasa salonunda 5 farklı bölükten gelme 70-80 asker vardı. Üniformaları ve pelerinleriyle heybetli görünüyorlardı. Ayrıca 20-30 konuk bulunmaktaydı. En şanlı aktif alayların çoğundan geriye sadece bir avuç kişi kalmıştı. Her ne kadar Vali Andrew'un danışmanları ona toplantılara ancak en önde gelen asker temsilcilerini davet etmesini tavsiye etseler de, bazı askerlerin savaştan sonra sorunlu hale geldiklerini belirtmişlerdi. Andrew, askerlerin sosyal statülerinden çok savaşta verdikleri hizmetlere göre seçilmelerinde diretmişti. Vali Andrew kısa ve sert adımlarla uzun salonun ortasından geçti. Savaşta tanışma fırsatını bulduğu kişilerin yüzlerini gördükçe, isimlerini duydukça kendini önemli hissediyordu. O zor zamanlarda Cumartesi Kulübü defalarca belediye binasına araba göndererek Andrew'u ofisinden zorla aldırıp Parker'ın yerinde eğlenmeye yollamıştı. Boston'da tarih iki bölüme ayrılmıştı. Savaştan önce ve savaştan sonra. Andrew beyaz kravatlarıyla ipek şapkaların, subayların madalyalı ve altın dantelli üniformalarının, eski dostların sohbetlerinin ve övgülerinin arasına usulca karışırken sağ kalmayı başardık diye düşündü. Bay George Washington Green birbirine yaslanmış duran üç mermer parlak bereket tanrıçası heykelinin karşısına oturdu. Heykellerin yüzleri soğuk ve meleksi, gözleri sakin ve kayıtsızdı. Yardım kuruluşlarında Green'in vaazlarını dinleyen bir asker, aynı zamanda Harvard'la aramızdaki gerginliği nereden bilebilir? Bu soru, Craige konağının çalışma odasında sorulmuştu. Yanıtlar önerilmişti. Doğru yanıtı bulmanın katili bulmak anlamına geleceğini biliyorlardı. Green'in vaazlarından çok etkilenmiş bir genç adamın, Harvard şirketinde ya da yönetim kurulunda babası ya da bir amcası olabilirdi. Belki de akrabası akşam yemeklerinde okulda yaşadıklarını anlatmıştı. Bunun yanında oturan zırdeli de nasıl bir etki uyandıracağından habersiz. Üniversitenin Dante aleyhine yaptığı ve Healy, Talbot ve Janice'nin de katıldığı toplantılarda başka kimlerin bulunduğunu saptamak zorundaydılar. Sonra bu listeyi yardım kuruluşlarından toplayabildikleri asker isimleri ve tasvirleriyle karşılaştıracaklardı. Şirket odasına girmek için tekrar Bay Teal'den yardım isteyeceklerdi. Gece işçileri köşe başına gelir gelmez Fields hademesiyle plan yapacaktı. Bu arada Fields, Ozgı'da Tickner & Fields'daki savaşa katılmış tüm çalışanların listesini çıkarmasını emretti. Kaynak olarak isyan savaşında Massachusetts alayları rehberini kullanacaktı. O akşam Nicholas Ray ile diğerleri valinin Bostonlu askerlerin şerefine düzenlediği son resepsiyona gideceklerdi. Longfellow, Lowell ve Holmes kalabalık resepsiyon salonundan geçtiler. Her biri Bay Green'i dikkatli izliyor ve gazilerle konuşarak Green'in tarif ettiği askeri arıyorlardı. Burası belediye binasından çok bir meyhanenin arka odasına benziyor diye yakındı Lowell, sigara dumanlı havada elini sallayarak. Sen günde 10 piro içtiğini, sana ilham verdiğini söylemez miydin Lowell diye takıldı Holmes. Günahlarımızın kokusunu başkalarında almayı sevmeyiz Holmes. Ah hadi bir iki kadeh bir şeyler içelim dedi Lowell. Doktor Holmes'un elleri hareli ipek yeleğinin ceplerine daldı. Ağır ağır konuştu. Konuştuğum bütün askerler ya Green'in tarif ettiği adamı hiç görmemişler ya da tıpatıp aynısı birini geçen gün görmüşler. Ama adını ve nerede olduğunu bilmiyorlarmış. Belki Ray'in şansı daha yaver gitmiştir. Dante çok saygın bir adamdı Wendell. Saygınlığının sırlarından biri de asla acele etmemesiydi. Biz de onun gibi yapmalıyız. Holmes alaycı bir kahkaha attı. Sen öyle yapıyor musun ki? Lowell, bordo şarabından bir yudum aldıktan sonra düşünceli bir edayla konuştu. Söylesene Holmes, senin de bir Beatrice'in oldu mu hiç? Pardon Lowell? Muazzam hayal gücünü fişekleyecek bir kadın. Amelia tabii ki. Lowell kahkahayı bastı. Yapma Holmes, hep böyle evcimen miydin? Karım Beatrice'in olmaz. Tavsiyeme güvenebilirsin. Çünkü tıpkı Petrarch, Dante ve Byron gibi ben de daha 10 yaşıma varmadan sırılsıklam aşık olmuştum. Neler çektiğimi bir ben bilirim. Fanny duysa düşüp bayılırdı Lowell. Püh! Dante'nin Cemma'sı vardı. Çocuklarının anasıydı ama ilham kaynağı değildi. Nasıl tanışmışlardı biliyor musun? Longfellow inanmıyor ama Cemma Donati, Dante'nin Vita Nuova'sında bahsedilen kadındır. Hani şu Dante Beatrice'i yitirince onu avutan kadın. Şu genç bayanı görüyor musun? Holmes dönüp bakınca genç, zayıf bir kadın gördü. Kuzguni saçı ışıl ışıl avizelerin altında parlıyordu. Hala hatırlarım, 1839'da Alston Galerisi'nde. Hayatımda gördüğüm en güzel yaratıktı. Şu köşede kocasının arkadaşlarını büyüleyen kadına benziyordu. Tam bir Yahudi yüzüne sahipti. Esmer tenliydi. Yüzünden, çayırların üstünden geçen, bulut gölgeleri gibi beliren hisleri tamamen okunuyordu. Odada bulunduğum yerden bakınca gözleri kaşlarının ve teninin koyuluğuna karışıyordu. Bu yüzden belirsiz ve gizemli bir görkeme sahipti. Gözleri öyle güzeldi ki neredeyse ürpertiyordu beni. O meleksi güzelliği bir kez görmek bile şiir yazma ilhamı. Zeki miydi? Ne bileyim, bana bakıp gözlerini kırpıştırınca tek kelime edemedim. Flörtçü kadın gördün mü kaçacaksın Wendell. Aradan 25 yıl geçti ama onu hala unutamadım. İnan, hepimizin birer Beatrice'imiz var. İster etrafımızda olsun, isterse sadece zihnimizde. Ray yaklaşınca Lowell sustu. Talih bizden yana döndü memur bey. Yanımızda olduğunuz için şanslıyız. Bunu kızınıza borçlusunuz dedi Ray. Mabel mı? Lowell hayretle ona döndü. Benimle konuşmaya geldi. Sizlere yardım etmemi rica etti. Mabel sizinle gizlice mi konuştu? Holmes, senin bundan haberin var mı diye sordu Lowell. Holmes başını salladı. Kesinlikle hayır. Canını okuyalım. Onu döverseniz size hapse atarım Profesör Lowell diye uyardı Ray ciddi bir ifadeyle. Lowell kahkahayı bastı. Şaka yapıyoruz memur bey. Artık işimize bakalım. Ray başıyla onayladıktan sonra etrafa bakınmayı sürdürdü. İnanabiliyor musunuz Wendell? Mabel arkamdan iş çeviriyormuş. Bize yardım etmeye çalışmış. Sonuçta o da bir Lowell dostum. Green iyi görünüyor dedi Longfellow. Lowell'la Holmes'un yanına gelerek. Ama yine de kaygı sözünü yarım bıraktı. Ah işte Bayan Lincoln'la Vali Andrew geliyor. Lowell gözlerini devirdi. Saygınlıkları bu gece can sıkıcı olmuştu. Profesörlerle, rahiplerle, politikacılarla ve üniversite çalışanlarıyla el sıkışıp sohbet etmek dikkatlerini dağıtıyordu. Bay Longfellow. Longfellow dönüp bakınca Beacon Tepesi sosyetesinden 3 kadın gördü. İyi akşamlar bayanlar dedi Longfellow. Şimdi sizden bahsediyordum dedi aralarındaki kuzguni saçlı güzel kadın. Sahi mi diye sordu Longfellow. Evet, bayan Mary Freire ile konuştum. Sizi öve öve bitiremiyor. Mükemmel bir insan olduğunuzu söyledi. Geçen yaz Nahant'ta sizinle ve ailenizle birlikte harika zaman geçirmiş. Şimdi ise size burada rastlıyorum. Ne güzel. Ya şey hakkında söyledikleri güzelmiş sahiden. Longfellow gülümsedi ama sonra hemen gözlerini kaçırdı. Profesör Lowell nereye kaçtı? Onunla tanıştınız mı? Lowell biraz ötede küçük bir gruba yüksek sesle bir anekdot anlatıyordu. Sonra Tennyson masanın kenarından homurdanmış. Evet canları cehenneme. Bıçakla bağırsaklarını deşmek istiyorum diye. Kral Alfred gerçek bir şair olduğundan özlü konuşurdu. Mesela karın bölgesindeki iç organlar demezdi. Love'un etrafındakiler gülüştüler. Longfellow gözleri pembe pembe parlayan ağızları açık üç kadına dönüp Profesör Lowell Lord Tennyson'a çok benzer dedi. Kuzguni saçlı güzel kadın Longfellow'a minnetle gülümsedi. Lowell'ın kabalığından sonra konuyu hemen değiştirmesi hoşuna gitmişti. Bu çok düşündürücü değil mi dedi. Küçük Oliver Wendell Holmes babasından bir mesaj alıp da belediye binasındaki resmi asker ziyafetine Doktor Holmes'un da katılacağını öğrenince iç geçirdi. Mesajı tekrar okudu ve ardından küfrü bastı. Babasının orada olmasından çok kendisine onun hakkında sorular sorulacak olmasına bozulmuştu. Babanız nasıl? Hala şiir yazıyor mu? Dakikada bu kelime yazabildiği doğru mu yüzbaşı? Niye Doktor Holmes'un en sevdiği konuyla yani Doktor Holmes'la ilgili bütün bu soruları yanıtlamakla uğraşmak zorundaydı ki? Alayından diğer askerlerin arasında bulunan küçük Wendell, delegasyon olarak gelmiş İskoçyalı adamlarla tanıştırıldı. Küçük Wendell'ın soyadını duyanlar ona her zamanki gibi babasıyla ilgili sorular sormaya başladılar. Oliver Wendell Holmes'un oğlu değil misiniz diye sordu gruba sonradan katılan küçük Wendell'ın yaşlarında kendini bir nevi mitolojist olarak tanıtan bir İskoçyalı. Evet, kitaplarını hiç beğenmiyorum. Mitolojist gülümsedikten sonra uzaklaştı. Küçük Wendell birden etrafına bir sessizlik çöktüğünü hissetti. Gevezelik eden insanların arasında tek başına dururken birden babasının şöhretinden rahatsızlık duyup ona tekrar küfretti. İnsanın deminki o solucan gibiler tarafından yargılanacak kadar meşhur olması iyi bir şey miydi? Küçük Wendell dönünce Doktor Holmes'u bir grubun yanında gördü. valiyle birlikte duruyordu. Grubun ortasında ise James Lowell hararetle bir şeyler anlatmaktaydı. Doktor Holmes parmak uçlarında yükselmişti. Ağzı açıktı. Sohbete katılmak için fırsat kolluyordu. Küçük Wendell grubun etrafından dolanarak salonun diğer ucuna gitmeye çalıştı. Wendy, sen misin? Küçük Wendell duymamış gibi yaptı. Ama babası ona tekrar seslendi ve yanına gelmek için askerlerin arasından geçmeye başladı. Selam baba. Gelip Lowell'la Vali Andrew'a merhaba desene Andrew. Seni üniformanına görsünler de gurur duyayım. Bir saniye. Küçük Wendell babasının gözlerinin başka tarafa çevrildiğini fark etti. Bak şuradakiler Andrew'un bahsettiği İskoçlar olmalı Wendy. Bay Lang denen genç mitolojistle tanışıp Orpheus'un Eurydice'sini cehennemden kaçırma çabasıyla ilgili fikirlerini öğrenmek isterim. Kitaplarını okudun mu hiç Wendy? Doktor Holmes küçük Wendell'ı kolundan tutup salonun diğer tarafına götürdü. Hayır. Küçük Wendell kolunu çekip kurtardı. Doktor Holmes incinmiş bir ifadeyle ona baktı. Sadece alayımdakileri görmeye geldim baba. James'lerin evinde Minnie ile buluşmalıyım. Arkadaşlarına tanışacak vaktim yok, kusura bakma. Bizi gördün mü? Bizler neşeli kardeşleriz Wendy. Yıllar geçtikçe bağlarımız güçleniyor. Gençliğinin tadını çıkar evlat, çünkü çabuk geçecek. Baba, dedi küçük Wendell, babasının biraz gerisinde sırıtan mitolojiste bakarak, Lang denen o alçak herifin Boston'u aşağıladığını duydum. Holmes ciddileşti. Ya, öyleyse onunla hiç vakit harcamayalım evlat. Peki baba, söylesene hala yeni romanın üstünde çalışıyor musun? Holmes tekrar gülümsedi. Küçük Wendell'ın kitabıyla ilgilenmesi hoşuna gitmişti. Evet, son zamanlarda bir başka işlerim çıktığından fazla vakit ayıramadım. Ama Fields yayımlanınca çok satacağını söylüyor. Yayımlanmazsa Atlantik'te yazmaya başlamam gerekecek. Yani orijinal olanda. Fields'ın dergisinde değil. Eleştirmenlere sana yine saldırmaları için davetiye çıkarmış olacaksın dedi küçük Wendell. Duraksadı. Birden o mitolojist solucanı üniformasındaki kılıçla şişlemediğine pişman olmuştu. Lang'ın kitaplarını okumaya karar verdi. Onları kötü bulmaktan hoşlanacaktı. Belki yayımlanınca bu kitabını okuma fırsatı bulurum baba. Çok sevinirim evlat diye fısıldadı Holmes, küçük Wendell dönüp uzaklaşırken. Ray Yardım Kuruluşu Diyakozu'nun bahsettiği askerlerden birini bulmuştu. O tek kollu gazi karısıyla dans etmeyi yeni bitirmişti. Zenciler için savaşmam diyenler vardı dedi asker Ray'e gururla. Duyunca nasıl kızardım? Lütfen teğmen dedi Ray. Size tarif ettiğim bu adamı yardım kuruluşunda görmüş olabilir misiniz hiç? Kesinlikle kesinlikle saman rengi pala bıyıklı. Hep üniforma giyer. Adı Blight. Kesinlikle eminim. Yüzbaşı Dexter Blight. Zekidir. Hep okur. Gördüğüm en iyi subaylardan biridir. Söyler misiniz Bay Green'in vaazlarıyla ilgileniyor muydu? Hoşlandığı kesindi. Hem o vaazlar cidden ilginçtir. Okuduğum her şeyden daha iyiler. Ama evet, yüzbaşı onları herkesten çok seviyordu galiba. Ray sevincini belli etmemekte zorlandı. Yüzbaşı Blight'ı nerede bulabilirim biliyor musunuz? Asker tek eliyle kesik kolunun ucunu tutarak düşündü. Sonra sağlam kolunu karısının beline doladı. Biliyor musunuz polis bey, yavru kısrağım size şans getiriyor olmalı. Öyle konuşma diye itiraz etti karısı. Onu nerede bulabileceğinizi biliyorum galiba dedi gazi. İşte şurada. 19. Massachusetts alayından yüzbaşı Dexter Bright, ters U şeklinde saman rengi bir bıyığa sahipti. Tam Green'in tarif ettiği gibi. Ray onu 3 saniye süren kaçamak ama dikkatli bir bakışla süzdü. Adamın görünüşüyle ilgili her ayrıntıyı merak ediyordu. Buna şaşırmıştı. Devreye Nicholas Ray, siz misiniz? Vali Andrew, Ray'in dikkatli yüzüne bakarak elini uzattı. Geleceğinizi bilmiyordum. Gelmeyi planlamamıştım vali. Korkarım izninizi istemek zorundayım. Ray askerlerin arasına dalarken kendisini Boston polisliğini atamış olan vali arkasında hayretten dona kaldı. Blight resepsiyondaki diğerleri tarafından fark edilmeden aniden ortaya çıkıvermişti sanki. Dante kulübü üyeleri onu teker teker fark ettikçe başka şey düşünemez oldular. Artık hepsi ona bakıyordu. Ölümlü ve sıradan görünüşlü bu adam Phineas Jennison'ı yenip doğramış olabilir miydi gerçekten? Yüzü iri kemikli ve asıktı ama diğer açılardan hiç dikkat çekici değildi. Siyah şapkalıydı. Üstünde günlük asker ceketi vardı. Aradıkları adam olabilir miydi sahiden? Dante'nin yazdıklarını eyleme döken, onları defalarca anlatan edebiyat uzmanı ve çevirmen olabilir miydi? Holmes yanındaki hayranlarından izin isteyip Lowell'ın yanına koştu. "Şu adam," diye fısıldadı Holmes. Bir terslik olduğu hissine korkuya kapılmıştı. "Biliyorum," dedi Lowell. "Ray de görmüş." "Green'i yanına gidip konuşmasını söylesek mi?" dedi Holmes. "Adamda bir tuhaflık var sanki." "Bak," dedi Lowell. Tam o sırada Yüzbaşı Blight ortalıkta tek başına gezinen George Washington Green'i fark etti. Askerin iri burun kanatları ilgiyle kabardı. Resimlerle ve heykellerle ilgilenmekte olan Green, sanki bir hafta sonu sergisindeymiş gibi etrafa bakınmayı sürdürüyordu. Blight bir an Green'e baktıktan sonra ağır, düzensiz adımlarla ona yöneldi. Ray de biraz yaklaştı. Green'in bir kitap koleksiyoncusuyla sohbet ettiğini gördü. Blight, Green'in yanından geçip kapıdan dışarı çıktı. "Kahretsin," diye bağırdı Lowell. "Gidiyor!" Hava bulutsuzdu, kar yağmıyordu. Gökyüzündeki yarım ay yeni bilenmiş bir bıçakla tam ortasından kesilmişti sanki. Ray, fil dişi bir bastonla yürüyerek uzaklaşan üniformalı bir asker gördü. "Yüzbaşı," diye seslendi Ray. Dexter Blight dönüp gözlerini kısarak sert bir ifadeyle ona baktı. "Yüzbaşı Blight, kimsin sen?" Sesi kalın ve otoriterdi. "Nicholas Ray, sizinle konuşmalıyım," dedi Ray. Polis rozetini göstererek, "Sadece bir dakika." Blight, Ray'i şaşırtan bir tezlikle bastonunu buza sapladı. "Söyleyecek hiçbir şeyim yok." Ray, Blight'ı kolundan kavradı. "Beni tutuklamaya kalkarsan kahrolası bağırsaklarını deşip kurbağalı dereye saçarım," diye haykırdı Blight.